Ayrım 10, sayfa 81. Hiçbir merhamet gösterisi acıyı hafifletmez. Babalarını erken yaşta kaybetmiş çocukların gövdesi ancak bir boşluğa katkı yapar. Annelerini erken yaşta kaybetmiş çocukların gövdeleri ise o boşluğun kendisi olmuştur. Babamı kaybettiğim gün yeryüzündeki boşluğa katkı yapacağım hiç aklıma getirmemiştim. O yaşlarda boşluğun hangi anlama geldiğini de bilmiyordum. Ölümün şimdilerde hiç şarkı ezberlemeden gösteriye çıkmış bir orkestraya benzediğini gecikmiş de olsa fark ettim. O zamanlar ise ölüm benim için şehirler arası çalışan tramvayları anımsatıyordu. Ölüyorlar ve sonra biraz geç de olsa geri dönüyorlar. Babamın ölümü beni çok sendeletmedi. İlkokul öğretmenimin yaz tatil dönüşünde başımı okşarken gösterdiği acıma hissi bile beni çok fazla etkilememişti açıkçası. Saçlarımı acıma hissiyle dokunan parmaklardan çok az ötede çift kalemaç yapan arkadaşlarım daha cazip geliyordu. O zamanlarda bildiğim başka bir gerçek vardı. Hiçbir merhamet gösterisi acıyı hafifletmez. En çok annemin haline üzülürdüm. Büyüteceği, okutacağı, ev vereceği birçok emaneti vardı. Kimisi henüz askerliğini yapmamıştı, ikisi nişanlıydı, ben de henüz 6 yaşındaydım. Annemin bunca yükün altından nasıl kalktığını hiç anlayamadım. Anlayamadım çünkü babamdan kalan emekli maaşıyla ödemeyi bir kez bile aksatmadığı elektrik faturası, her Ağustos ayında aldığı bir ton kömürle yarım ton oduna verdiği peşinat hala aklımı kurcalar. Sanırım bütün isteklerimizi yerine getirmesine sebep olan şey 10 yıl boyunca giydiği o tek pembe çiçekli şal vardı. Büyüdükçe annemin artık sadece bir anne değil, yarısında baba olduğunu fark ettim. İşte bu yüzden de azıcık hasta olduğunda ona bir şey olmasın diye egzal dolabındaki bütün ilaçları içirmeye çalışmam. Israrım karşısında kaşlarını çatsa da ağrıyan başına yara bandı yapıştırmaya bile kalkışıyordum. Büyümek bulunduğumuz yerde çoğu zaman ayrılmayı ifade ediyordu. Ya sanayide araba tamircilerinin sinek kovalayan çıraklarından biri olacaktım, ya bir terzide metre taşıyıcısı, ya da üniversiteyi kazanan başka bir şehirde hayatıma kaldığım yerden devam edemediğim bir şey. Ben üniversiteyi mecburi tutulan seçeneklerin arasında kazandım. Bir hayatı yarıda bırakırken diğerine de hiç başlayamayacağımı ayrıldıktan 2 yıl sonra anladım. Annemi hastaneye kaldırmışlar. Bir kunduz gibi toprağı eşelercesine hastane koridorlarında koşuyordum. Hangi oda numarasının hangi rakamla yazıldığını fark edemeyecek bir şaşkınlık, koridorlarda koşuştururken çarptığım hamile kadınlardan özür dilemeyi aklıma dahi getirmeyen bir bencillikle anneme koştum. Odada bulunan refakatçilere benim oğlum derken duyduğu gururu anlatamam. Saatlerce onu dinlemeden oturdum. Annemi dinleyemiyordum çünkü başı ağrıyınca egzal dolabını yutması için uğraştığım annem kendi anlamasa da çok hastaydı. Sebebi bilinmeyen uzun öksürükler, hızla verdiği kilolar, içine çökmüş yanakların iyi haberlerin müjdecisi değildi. Hastalığın ne olduğunu az çok tahmin etsem de doktoru ilk gördüğümde çaresizce ince hastalık mı demekten kendimi alıkoyamıyordum. İnsan nasıl da yakıştıramıyor annesine kanseri. Doktor da yakıştıramamış olacak ki ertesi sabah tam tekmil başka bir hastaneye yolluyordu bizi. Bir de onlar baksın diyerek. Ertesi gün annemi tam donanımla hastaneye götürmek için yola koyulduk. Yol boyunca yapmadığım şaklabanlık kalmamıştı. Epeydir duymadığım azarını uzun süre sabrettikten sonra işittirse de artık bunun işittiğim son azarı olacağını hissediyordum. Kapı kapı aradığımız doktoru bir müddet sonra odasında bulmaca çözerken bulduk. İşte o zaman anladım ki hayat bulmaca çözenlerle ölümü bekleyenlerin arasındaki o ince çizgiden ibaret. Bulmacayı ve kahvede bulmaca çözenlerinkinden daha pahalı olan kalemini kenara bırakan doktor, sırayla yüzümüze, röntgen filmine, anneme, bana ve boşluğa bakıyordu. Biraz sonra annemi koridordaki sedyeye yatırmamızı söyledi. Bırakın ve gelin. Ağzından çok kolay döküldü cümleler. Anneniz akciğer, CA, en fazla 1 hafta yaşayabilir. Kendisine söylemezseniz son günlerini daha rahat geçirir. 14 gün boyunca annemin ölümünü bekledik. 14 gün boyunca her an ölümünü beklediğim annemi biraz daha yitirmek. 14 gün, 14 zaman, 14 sene, 14 yıl, 14 ay, 14 saniye, 14 dakika, 14 hafta. Yazlık sinemalarda iflas edip çekirdek satan zenginlerin haline benziyordu pencerelerden boşluğu seyredişim. Babamın ölümünü siyah beyaz hatırlıyorum. Annemin ölümü ise tören eşliğinde oldu. Şimdi ben ne anlatayım tezgahında çiçek satan çingene kadınlarına? İktidara gelseler bari faturamı yatırırdım. Bir zamanlar işsizlik ile kurduğum derin münasebetlerin neticesinde kiminle konuşsam, elimde olmadan konuştuğum insanı iş ve işçi bulma kurumu gibi görmeye başlıyor. Vücutlarının üst kısmını iş, bacaklarını ise işçi bulma kurumuna benzetiyordum. Bunun hazını herkes bilmez. Çünkü işsiz kalmak için herhangi bir dine mensup olmak, erkek ya da kız olmanız gerekmez. Bütün insanlar bir gün işsizliğin o soğuk yüzüyle karşı karşıya kalabilirler. Tabii seçkinler hariç. Bir de TC kimlik numarasının son rakamı tek sayı olanlar. İşte o günlerden birini daha yaşıyordum. Sık sık yanına uğradığım bir arkadaşım bana acayip bir iş teklif etmişti. İşsizken teklif edilen bütün işler acayiptir bu arada. Hemen kabul ettim. Çok fazla takip edilen ve epey ziyaretçisi olan bir haber portalında reklam alacaktık. Seçimler yaklaşıyordu. Bu işten iyi paralar kazanır, şirketi hızlı bir şekilde bayilikler verecek seviyeye getirirdim. Neyse, eve gidene kadar düşünüp plan yaptım. İneceğim durağı kaçırmasaydım ne iyi olurdu. Tanıyanlar bilir, ömrümde bir kez karakol görmeyen insanlar, babalarını bir gün bile sinirlendirmeyenler bile beni heyecanlandırabilir. Ertesi gün işe gittim. O akşam televizyonda offside kaldıracağını dile getiren partinin reklamı kesinlikle haber sitesinin manşetinde olmalıydı. Ankara'daki genel merkez binasını aradım. Uzun uğraşlardan sonra parti genel başkanını ikna ederek ilk reklamımızı aldım. Ne güzel bir gündü bilseniz. Teknik işleri birkaç gün içinde halledip partimizin reklamını sitede yayınlamaya başladık. Banner öyle güzel düşünüp duruyordu ki. Seçimler olana kadar seçimler esnasında seçimlerden bir ay sonra sürekli dönüp durdu o reklam bandı. Anneme bahsettiğimde çekil git başımdan o nasıl diş öyle dedi. Ama ben parayı avuçlarına sayınca banner kelimesini benim kadar iyi telaffuz edeceğine emindim. Anneler bile parası olan oğulları daha çok sever. Bu kuralı öğrenmek için bir okula gitmek gerekmez yasa koyanlar. Ha bana kızanlar olursa pek de umurumda değil. Ben gördüğüme inanmak konusunda iyileştim. Aradan aylar geçti. Ben o reklamın parasını bir türlü alamıyor. Ne zaman Ankara'yı arasam bağlanamayan telefonlar yüzünden sinir krizleri geçiriyordum. Üstüne üstlük çok beğendiğimiz, liderimiz diye ilan ettiğimiz offside konusunda aynı şeyleri düşündüğümüz genel başkan istifa etmesin mi? Ne olursa olsun parayı tahsil etmeye kesin kararlıydım. Seçimlerden sonra barajın en altında kalan partinin Ankara'daki genel merkezini büyük bir azimle hiç bırakmadan aramaya devam ediyordum. En sonunda benden bıkan özel kalem müdüresi genel başkanın cep telefonunu vermez mi? Yaşasın. Artık cep telefonumda gerektiğinde benim de hava atacağım bir genel başkana ait cep numarası kayıtlıydı. Hemen ardından aradım sayın genel başkanımızı. Yeni seçileni de genel başkanımız olarak kabul etmem gerekiyordu. En azından parayı alabilmek için. Yeni genel başkanımız beni cuma günü Ankara'ya yaptığımız işin faturası ile birlikte çağırdı. Perşembe akşamı hemen otobüse binip doğru Ankara'ya yola çıktım. Gittim ve buldum partimizin genel merkezine. Merkezimiz Çankaya'da. Vakit çok erken olduğu için ilk olarak artık seslerimizin akraba olduğu özel kalem müdüresiyle tanıştık. Başkanımız 9.30'da gelecekmiş. İyi bari, çay içiyorum ve asla kahvaltıda unlu mamuller yemem. Doğu'nun çocuklarına öğrettiği güzel alışkanlıklardan biri kahvaltıda unlu mamullerden haz etmemektir. Çay içiyorum, saat 9.30 oluyor. Başkanımız gelmiyor. Saat 11 oluyor, başkanımız gelmiyor. Saat cuma namazından sonra oluyor, başkanımız gelmiyor. Akşam 17.00, halk arasında 5 oluyor, başkanımız yine gelmiyor. Sabrım hiç taşmıyor. Özel kalem benden mahcup, ben özel kalem müdüresinden daha fazla. Rica etsem başkanımızı arayabilir misiniz diyorum. Arayıp telefonunu eline tutuşturuyor. Partimizin genel başkanı baklayı ağzından çıkarıyor. Değerli kardeşim Bülent, durumları biliyorsun. Seçimlerde hezimete uğradık. Evet, size de borcumuz var. Maalesef şimdilik ödeyemeyeceğiz. Ama size söz veriyorum Bülent Bey. İktidara gelirsek ilk olarak sizin $400 ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. İstanbul'a dönüyorum. Beni bekleyenler var ve ilk yorgunluğumdan çok parayı soruyorlar. İktidara gelseler bari şu aylardır ödeyemediğim faturalarımı yatırırdım. Ayrım sonu, sayfa 86.